Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İlahi Önderler. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın hayatını ve siyerini anlatacağız. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam kültürel bir inkılap ve değişim yaratmak için seçkin ilmi şahsiyetlere eğitmeye öncelik verdi. Ve bu yolda öz Muhammed'i İslam'ın nüfuzunu genişletmeye başladı. Ayrıca dini ve Şia mezhebini koruma altına aldı. İmam Bakır Aleyhisselam'ın attığı bir başka önemli ve temelli adım, hakiki Şiaların özelliklerini belirgin hale getirmek, böylece onları pratik birer model olarak kullanarak İslami asil değerleri somutlaştırmaktı. İslam'ın dinamik kültüründe amelin asaleti adında bir ilke vardır. Bu ilkeye göre amel, her insanın kişiliğini değerlendirmenin en önemli kriteridir ve amelsiz sözle hiç kimse hiçbir yere varamayacağı kesindir. Bu bakış açısından hareketle İmam Bakır aleyhisselam sahabeden Cabir'e şöyle buyuruyor: "Acaba Şia iddiasında bulunmak ve bizi sevmekten dem vurmak yeterli midir? Allah'a andolsun hiç kimse Allah'a itaatsizlik etmekten korkarak, ona itaat etmeden bizim Şiimiz olamaz. Ey Cabir, bizim hakiki Şiilerimiz şu özelliklerle tanınır: alçak gönüllü olmak, emanettar olmak, Allah'ı çok anmak, oruç tutmak, namaz kılmak, ebeveyne iyilikte bulunmak, muhtaç komşunun haklarına uymak, borçlulara ve yetimlere hoşgörüyle davranmak, sözde samimi olmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, insanlar için hayır dilemek ve yakınlarının emini olmak." İmam Bakır aleyhisselam Cabir'e tavsiyelerine şöyle devam ediyor: "Kim Allah'a itaat ederse bizim dostumuz ve kim itaat etmezse düşmanımızdır. Ve bizim velayetimiz ancak amel ve takva ile elde edilebilir." İmam Bakır aleyhisselam bu siyere dayanarak pratik özelliklere vurgu yapıyor ve şöyle buyuruyor. Bizim Şiimiz, yani Ali'nin Şiisi, açık el ve yürekle ve samimi olarak bizim taraftarımız olan ve dini ayakta tutmak için bizim müttefikimiz ve destekçimizdir. Eğer öfkelenirse zulmetmez, eğer hoşnut olursa dengesini kaybetmez. Komşusu için hayır ve bereket kaynağıdır. Muhalif olduğu kimseye barışçıl bir şekilde yaklaşmaya çalışır. İmam Bakır aleyhisselamın pratik endekslerinin temelinde Şiilerden ve Ehl-i Beyt'in hakiki izleyenlerinden parlak bir imaj sunmak için sürekli çaba harcamasının aksine Emevi hükümdarlar çağımızın sultacıları gibi imamların ve onların izleyenlerin çehresini zedelemeye, böylece öz Muhammed-i İslam'ın düşüncelerinin nüfuzunu engellemeye çalışıyordu. Bu zümre bu şum hedeflerine ulaşmak için türlü tarikatları kurarak desteklemeye başlamıştı. Nitekim günümüzde de küresel küfür, sapkın Vahabi tarikatını ve tekfirci IŞİD terör örgütünü ve diğer şeytani ve sapkın akımları kurarak hakiki İslam'ın parlak yüzünü tahrip etmeye çalışıyor.
Tahran Radyosu.
Rivayetlere göre İmam Bakır aleyhisselam sevgili oğluyla birlikte hac farizesini yerine getirmek üzere Mescid-i Haram'a gitmişti. O sırada hac farizesi için büyük bir kalabalık toplanmış, aynı zamanda Huşam bin Abdülmelik de sözde İslam'a inandıklarını göstermek için Mescid-i Haram'a gelmişti. İmam Bakır aleyhisselamın sevgili oğlu İmam Cafer Sadık aleyhisselam o an Şia'nın seçkin özelliklerini tanıtarak Emevilerin şeytani ve hasmane siyasetlerini boşa çıkarmak için en uygun fırsat olduğunu hissetti. Bu yüzden İmam Sadık aleyhisselam sevgili babası İmam Bakır aleyhisselamın huzurunda ayağa kalktı ve açık bir şekilde hakiki Şiilerin bazı özelliklerini beyan ettikten sonra şöyle buyurdu. Onlar toplumda ahlaki, sosyal ve manevi ashab ve arkadaşlardır ve Ehl-i Beyt'in hakiki varisleri sayılır. Aslında İmam Sadık Aleyhisselam'ın bunları beyan etmekten amacı toplumun fikri ve inancı dayalı merciliğini imama yöneltmek ve her türlü sapkın yönlendirmeyi önlemekti. Bir başka ifadeyle İmam Bakır Aleyhisselam nezdinde yetişen biri olarak İmam Sadık Aleyhisselam bu tutumu ile Emevilerin meşruiyetini sorguladı. Ayrıca topluma bu zümrenin İslami toplumu yönetme ve selahiyetinden yoksun olduklarını, haksız olarak iktidarın başına geçtiklerini anlattı. Genel bir değerlendirmede hilafeti gasp eden Emevi hükümdarların İmam Bakır aleyhisselamın büyük başarılarından ve öğretilerinin yaygınlaşmasından şiddetle rahatsız oldukları ve türlü bahanelerle o hazreti ihtişamını ve azametini kırmak istedikleri söylenebilir. Buna göre Huşam bin Abdülmelik de hac merasiminden döner dönmez İmam Bakır aleyhisselam ve huzurunda o konuşmayı yapan İmam Sadık aleyhisselamı Medine'den Şam'a getirmelerini emretti. İmam Sadık aleyhisselam şöyle anlatıyor. Biz Şam'a geldik ve Huşam tam 3 gün bizi belirsizlik içinde tuttu. 4. gün bize Emevi sarayına gelmemizi emretti. Huşam tahtının üzerinde oturuyordu ve saraydakiler de onun önünde ok atma alıştırması yapıyordu. Huşam babamı adıyla hitap ederek çağırdı ve şöyle dedi. Aşiretinin büyükleriyle ok at. Babam şöyle buyurdu. Ben yaşlandım, benden geçti artık, beni mazur gör. Ancak amacı babamı aşağılamak ve onu güçsüz göstermekten ibaret olan Huşam ısrar ve hatta ok atması için babamı tehdit etti. Ardından da oradakilerden birine babama yayını vermesini emretti. İmam Sadık aleyhisselam maceranın devamında şöyle anlatıyor. Babam İmam Bakır aleyhisselam baktı ki başka çaresi yok. Yayı aldı ve bir ok fırlattı. İlk ok hedefin tam ortasına isabet etti. Babam ikinci oku da attı. O ok da tam ilk okun üzerine isabet ederek onu ikiye böldü. Üçüncü oku da attı. Dördüncü ok da üçüncü oku böylece dokuzuncu ok da sekizinci oku ikiye böldü. O sırada orada bulunanların alkış sesleri yükseldi. Böyle bir manzara ile karşılaşacaklarını asla ummayan Huşam, sabrı tükenmiş bir halde şöyle haykırdı. Aferin ey Ebu Cafer, sen Arap ve Acem arasında okçuların başısın. Neden artık ok atma işi senden geçti gibi duruyordun? Kureyş senin gibileri olduğu sürece Arap ve Acem'e hava atar. Sen bu denli maharetli ok atmayı kimden ve ne kadar sürede öğrendin? Babam şöyle buyurdu. Bilirsin Medine halkı ok atmaya alışıktır. Ben de gençliğimde bir süre bu işle uğraşmıştım. İmam Sadık aleyhisselam maceranın devamını şöyle anlatıyor. Huşam bu sözün üzerine şöyle dedi. Ben kendimi bildim bileli senin gibi ok atmakta usta birini görmemiştim ve yeryüzünde senin gibi bu sanatı iyi bilen biri olduğunu da düşünemiyorum. Acaba evlatların da senin gibi ok atabiliyor mu? Babam şöyle buyurdu. Biz kemali ve tamamı birlikte miras alırız. Nitekim Allahu Teala bu ayeti peygamberine nazil ederek şöyle buyurdu. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Babam İmam Bakır aleyhisselam şöyle devam etti. Yeryüzü hiçbir zaman bu iki özelliğe sahip olan ve ilahi hüccet olan kimseden boş kalmayacaktır. Huşam artık babamın sözlerine tahammül edemez hale gelmiş ve bir yılan tarafından sokulmuşçasına kıvranıyordu. Öyle ki tam o anda babamı şehit etmeye karar verdiğini hissettim. Huşam bin Abdülmelik tüm komplolarına rağmen İmam Bakır aleyhisselamın ilmi, ahlaki, sosyal ve siyasi artan nüfuzuna mani olamadı. Bilakis her gün o hazretin halk kitleleri ve alimlerin ve bilginlerin arasındaki konumu daha da pekiştiğini ve öz Muhammed-i İslam'ın her geçen gün daha çok benimsendiğine şahit oluyordu. Huşam bu yüzden ilkin İmam Bakır aleyhisselam ve sevgili oğlu İmam Sadık aleyhisselamı Medine'den Şam'a çağırtmak, ardından Medine'ye geri göndermek ve benzer uygulamalarda bulunarak imamın kişiliğini kırmaya çalıştı. Fakat bunda da başarılı olamayınca bu kez İmam Bakır aleyhisselamı şehit etmeye karar verdi ve o hazreti zehirledi. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam kameri 114. yılının Zilhicce ayının 7. gününde Hakk'ın davetine lebbeyk dedi ve fani dünyadan ayrıldı. İmam Bakır aleyhisselam şehit düştüğü günün gece vaktinde oğlu İmam Sadık aleyhisselama şöyle buyurdu. Ben bu gece bu dünyadan ayrılıyorum. Şimdi babam Hazreti Seccad'ı gördüm. Bana güzel bir şerbet getirdi. Ben de onu içtim. Ve beni ebedi dünya ve hakla buluşmakla müjdeledi. Ertesi gün İmam Bakır aleyhisselamın mutahhar naaşı sonsuz ilahi bilimiyle birlikte İmam Hasan ve İmam Seccad aleyhisselamın mezarlarının civarında ve Baki mezarlığında toprağa verildi. Allah'ın ve tüm evliyaların ve ilahi meleklerin selamı o hazretin ışıksız mezarı üzerine olsun. Evet değerli dinleyicilerimiz, şimdi İmam Bakır aleyhisselamın bazı tavsiyelerinden sizlere bahsetmek istiyoruz. İmam bir yerde şöyle buyurmuştur. Kemal ve kemalin zirvesi birkaç şeydedir. Dini tanımak, afetlerde ve zorluklarda sabır, yaşam ve geçim için plan yapmak, İnsanın din kardeşine teşebbüsü, iyi amel, sayılar ve eğer bir zerre kadar yüzündeki kederi silerse o da iyi amel sayılır. İmam Bakır aleyhisselam bir başka yerde de yine şöyle buyurmuştur. Resulullah'tan sordular, Allah'ın en iyi kulları kimlerdir? Hazret şöyle buyurdu, İyilik ettiklerinde mutlu olan, ve kötülük ettiklerinde mağfiret dileyen ve onlara bir nimet verildiğinde şükreden ve sıkıntıda sabreden ve öfkelendiklerinde başkalarının hatasına göz yumanlardır. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sağlık Turizmi.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Turizmi adlı seri sohbetimizin 9. bölümüyle beraberiz.
Programımızın bu bölümünde İran'ın kuzey illerinden Mazandaran eyaletindeki Amol şehrinin Şomal Hastanesi'ni sizlere tanıtmaya çalışacağız.
Günümüzde turizm cazip ve büyüyen bir endüstri olarak birçok ülkenin de ilgi odağına yerleşmiştir. Turizmin farklı türleri arasında sağlık turizmi, turistlerin fiziksel ve ruhsal sağlığı ile bağlantılı olduğu için özel bir öneme sahiptir. İran'da ise sağlık turizmi birkaç yıldır farklı alanlarda ilgi görmektedir. Başkent Tahran'ın yanı sıra diğer şehirlerde de sağlık turizmi alanında belli başlı faaliyetler yürütülmüştür. Bu alanda aktif faaliyet gösteren şehirlerden biri de İran'ın kuzey eyaletlerinden Mazenderan'daki Amol şehridir.
Amol, el değmemiş doğası, uygun iklimi ve kaplıcaları ile sağlık turizmi için çok uygun bir bölge sayılır. Amol'u kapsayan İran'ın Mazenderan eyaleti, deniz ve dağları dolayısıyla yemyeşil, ılımlı ve rutubetli iklime sahiptir. Bu açıdan bu bölgenin doğal güzellikleri açıkça göze çarpmaktadır. Bu eyaletin önemli kentleri arasında il merkezi Sarı, Amol, Babol, Qaimşehr, Nohşehr, Çalus ve diğerlerine değinebiliriz. Bu şehirlerin her biri eşsiz, özgün güzelliklere sahiptir. Bu arada Amol şehri ise bu eyaletin kadim şehirlerinden sayılıp bir yandan da dünyada İran'ın belirgin şahsiyetlerinin başkenti olarak tanınır.
Amol şehri başkent Tahran'ın 184 kilometre kuzeyinde yer alıp Mazenderan eyaletinin en kalabalık 3. şehridir. Kimi tarihçiler ve coğrafyacılar ise bu şehrin İranlı mitlerde ve şehnamelerde adı geçen ilk padişahlık sayılan Piştadyan ve kimileri de ikinci padişahlık sayılan Kiyayan döneminde kurulduğunu söylüyorlar. Amol şehrinde bulunan antik eşyalar ve demir paralar bu bölgenin 224 ile 651 yılları arasında hüküm süren Sasanilerin en önemli şehri olduğunu gösteriyor. Amol halkı 775 ile 785 yılları arasında Abbasiler döneminde İslam'ı kabul etmişlerdir. Daha sonra ise İslami mimariye uygun birçok bina bu şehirde inşa edilmiştir.
Miladi 1392 yılında ise Timur bölgenin iki önemli şehri Amol ve Sari'yi ele geçirip şehri neredeyse yok ettikten sonra yeni Amol şehri eski kentin kuzey bölgesinde inşa edildi. Bugün ise bu şehir İran'ın kuzey bölgesindeki en güzel ve en bayındır şehirlerinden biridir. Bu şehirdeki tarihi eserler arasında Şahendeşt Kalesi, Amol Eşref Hamamı, Davazdah Pelle Köprüsü, İmamzade İbrahim Türbesi ve İmamzade Abdullah Türbesi'ne değinebiliriz.
İran'ın kuzey bölgeleri büyük ve bol ormanları ve güzel kıyı şeridiyle Batı Asya bölgesinde iklim ve doğal güzellikleri açısından eşsiz bir bölgedir. İran ve dünyanın birçok ülkesinden özellikle de Fars Körfezi çevre ülkelerinden birçok turist dinlenmek ve eğlenmek için bu bölgeye akın ediyor. Bu bölgedeki kaplıcalar ise turistlerin en çok ilgisini çeken doğal güzelliklerdir. Amol bölgesinin kaplıcaları arasında Rine kaplıcası, Ab-Ahen kaplıcası ve Esek kaplıcasına değinebiliriz. Bu kaplıcalar özellikle de eklem sorunlarının tedavisi ve giderilmesi için çok uygun doğal şifalardan sayılır. Bu şehir doğal cazibelerinin yanı sıra sağlık ve tıbbi alanında da uygun hizmetler vermektedir. Bu doğrultuda şehirde Şomal Hastanesi'nin kurulması her yıl yerli ve yabancı hastalar ve turistleri kendine çekmiştir.
2004 yılından itibaren Şomal Hastanesi'nin yapımı 5500 metrekarelik bir alanda başladı. 5 yıl sonra ise bu hastanenin inşası ve donanımlarla kuşanması süreci sona erdi. Sonunda ise Şomal Hastanesi 2014 yılından itibaren resmi olarak açılıp hizmet vermeye başladı. 150 yataklı Şomal Hastanesi genel bir hastane olarak Mazenderan Eyaleti ve İran'ın en üst düzey hastanelerinden biri sayılır. Şomal Hastanesi'nin imkanları tamamen elektronik olup tam uluslararası standartlara göre sağlık turizmi alanındaki faaliyetlere uygun bir şekilde tam teçhizatlı olarak donatılmıştır.
Bu hastanenin farklı bölümleri ise Alman tasarımcılar tarafından dizayn edilip özel bakım birimi santral monitoring sistemiyle donatılmıştır. Burada hastaların refakatçileri rahatlıkla hastalarının durumunu gözlemleyebilir. Buna karşın doktorlar da muayenehanelerinden ve evlerinden bile hastalarının durumunu kontrol edebilirler. Bu hastane acil bölümü, 2 ayakta tedavi odası, yataklı tedavi ve dijital radyoloji odasından oluşan kliniğe sahiptir. Buna ilaveten burada kadın doğum bölümü, çocuk hastalıkları ve pediatri bölümü, açık kalp ameliyatı odası, kadın ameliyat odaları, genel cerrahiler odası, yoğun bakım ünitesi ICU, yeni doğan yoğun bakım ünitesi NICU, anjiyografi ve koroner yoğun bakım birimi CCU bölümleri de mevcuttur. Dahiliye, erkek hastalıkları ve kadınlara özel yataklı bölümlerde bu hastanenin diğer bölümlerindendir. Bu hastanedeki konferans salonu da İran'ın kuzey bölgesinde önemli etkinliklerin merkezi sayılır.
Şamal Hastanesi'nde Uluslararası Hastalar Departmanı ise eğitim görmüş tecrübeli kadrosu ile yabancı turistlere özel hizmetler vermektedir. Şamal Hastanesi'nin Uluslararası Hastalar Departmanı bölümü, hastaların hastaneye ayak bastığı andan itibaren onları sıcak bir şekilde karşılayıp hasta kabul süreçlerini başlatır. Hastaneye gelmeden önce planlarını yapmak isteyen yabancı turistler ise hasta kabul süreçlerini telefon veya internet üzerinden de gerçekleştirebilirler. Hastanenin Uluslararası Hastalar Departmanı'nda çalışan kadro, hastaların kendisi veya temsilcileri tarafından doldurulan formlarını inceleyerek hastaları gereken bölümlerdeki doktorlara yönlendirirler. Böylece doktorların da muayenesi ve gereken analizlerin yapılması ve danışmanlıklarının gerçekleşmesiyle tedavi süreci dikkatli bir şekilde başlatılır.
Bu doğrultuda uluslararası hastalara verilen hizmetler tamamen VIP şeklindedir. Bu departman için çok özel ve donanımlı odalar ayrılmıştır. Böylece hastalar ve refakatçileri bu hastanede kaldıkları sürece keyifli bir zaman geçirmeleri hedeflenmiştir. Buna ilaveten bu bölümde çalışan yabancı dil bilgisi olan kadro uzun süreli olarak hastalara refakat etmektedirler. Bunların yanı sıra yabancı hastaların yolculuk planı, ikamet planı ve ayrıca turizm acenteliklerine tanıtılması süreci de bu departman tarafından yürütülmektedir. Böylece buraya tedavi görmek için gelen hastalar, tedavi süreçlerinin devam ettiği sırada mümkün olduğu kadarıyla bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini de ziyaret edebilirler. Şomal Hastanesi bu hizmetlerinden dolayı bölgenin tanınmış hastanelerinden olup Avustralya, Kuveyt gibi Fars Körfezi çevre ülkeleri, İran komşusu, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti gibi ülkelerden hastalara hizmet vermektedir.
Sohbetimizin devamında sağlık hizmetlerinden yararlanmak için Şomal Hastanesi'ne gelen ve ortopedi bölümünde yatılı olarak tedavi gören Avustralyalı bir hastanın sözlerini dinliyorsunuz. İranlı arkadaşım hastaneyle ilgili bazı şeyler duymuştu. Bu olağanüstü hastaneyle ilgili. Bana bir şeyler söyledi ve ben de buraya gelmeye karar verdim. Hemen buraya geldim işte. Varır varmaz en iyi şekilde karşılandım. Herkes bana bakmaya gayret ediyordu. Radyoloji uzmanı ve cerrahlar herkes bana bakmaya çalışıyordu. Ameliyat sonrası da her şey mükemmeldi. Kahvaltılar da mükemmel. Her şey burada mükemmeldi. Bir Avustralyalı olarak İranlıların ülkesinde tedavi gördüğüm için çok mutluyum.
İran'ın kuzeyinde Amol şehrinde tedavi görmek için gelen Avustralya hastanın sözlerini dinlediniz. Siz değerli dinleyiciler de bu hastanenin hizmetleriyle ilgili bilgi edinmek için 0098 11 44 23 07 94 veya 0098 11 44 23 07 52 veya 0936 37 21 310 telefon numaraları ile temasa geçebilirsiniz. Ayrıca www.bimaristanshomal.com adresinden de gereken bilgileri elde edebilirsiniz. Bu sitede hasta kabul süreci, tedavi masrafları, adres ve diğer bilgilere erişebilirsiniz. Doğrudan hastanede bulunarak İran'a gelmek isteyenler ise aracı şirketler yardımıyla bunu gerçekleştirebilirler.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Turizmi adlı dizi sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik.
Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 31. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyoruz.
Bir keresinde Üstad Mustafa İsmail'i, "Siz hangi karinin tilavetini dinlemeyi seversiniz?" diye sordum. Üstad şöyle karşılık verdi. "Şeyhül Mutrabeş, yani fen ve elhanda usta olan şeyhi dinlemeyi severim." Şaşkınlıkla hangi kariyi kastettiğini sordum. Üstad gülümseyerek şöyle dedi. "Şeyh Mahmud el-Becremi." Ardından şöyle ekledi. "Şeyh Becremi muhteşem ve sanatçı bir kâridir."
Evet değerli dostlar, Semavi Tilavetler adlı dizi programımızın bir başka bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde güzel sesinin yanında tilavetlerini hoş, has, elhan ve namelerle icra eden ve adı pek duyulmayan Mısırlı ünlü bir kâriyi sizlere tanıtmak istiyoruz. Üstad Şeyh Mahmud Becremi.
بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ.
Şeyh Mahmud Becremi 1932 yılında Mısır'ın Menufiye eyaletinin Becrem köyünde dünyaya geldi. Mahmud çocukluk çağından itibaren ailesi tarafından dine ve Kur'an'ı talim ve terbiye ile yetiştirildi. Mahmud çocukluk yıllarında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Ardından tecvid ve usul öğrenmeye başladı. Mahmud daha sonra da Kahire'nin Şebra Kur'an-ı Müessesesine girdi. Ve bu müessesede Kur'an-ı Kerim'in çeşitli kıraat tarzlarını öğrendi. Şeyh Mahmud çok güzel ses ve fevkalade ilhana sahip olduğundan Kur'an-ı Kerim telavetine başladı. Ve yaşadığı dönemin ünlü karilerin tarzından yararlandı. Gerçi günümüzde bu kariden pek söz edilmez. Fakat tilavetlerini sevenlerin sayısı küçümsenmeyecek kadar fazlaydı.
Üstad Şeyh Mahmud Becremi, Şeyh Mustafa İsmail'in tarzına büyük ilgi duyuyordu. Ve bu yüzden Kur'an-ı Kerim tilavetini Mısır'ın bu büyük karisini taklit ederek başladı. Üstad Şeyh Mahmud Becremi Kur'an-ı Kerim tilavetinde yeterli maharete kavuştuktan sonra Mısır Radyosu'nun 1986 yılında açtığı sınava katıldı ve bu sınavı kazanarak adını Kur'an-ı Kerim kıraatinin ünlü karilerinin yanına yazdırmayı ve bu radyoda vahiy ayetlerini tilavet etmeyi başardı.
أفواهٌ تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهداً وحفاوة فتزيد وروداً وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواهٌ تشرب من وحي الرحمن ورب يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
Üstad Şeyh Mahmud Becremi radyoda Kur'an-ı Kerim tilavet etmenin yanında radyo tarafından Mısır içinde ve yurt dışındaki dinleyicileri yayınlanan meclislerde de canlı tilavet alanında aktifti. İmam Hüseyin Aleyhisselam Camii'nde sabah meclisleri bu tür etkinliklere bir örnektir. Ve Üstad Şeyh Mahmud Becremi bu mekanda çok değerli tilavetleri icra etti.
İran'ın Kur'an-ı Kerim kıraat uzmanlarından Seyyid Emin Mirzai, Mısırlı asil kari Üstad Şeyh Mahmud Becremi'nin kişiliği hakkında şöyle diyor. Üstad Şeyh Mahmud Becremi 1966 yılında Mısır'da Ömer bin Abdülaziz Camii'nde kari olarak faaliyete başladı. Ve ardından 1980 yılında Aynul Hayat Camii'nde karisi oldu. Şeyh Mahmud Becremi'nin ünü İslam ülkelerine yayıldı ve böylece çeşitli ülkelerden Kur'an-ı Kerim tilaveti için davetler aldı. Üstad Şeyh Mahmud Becremi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı seyahati sırasında bu ülkenin en önemli camilerinde Kur'an-ı Kerim tilavet etti ve bazı tilavetlerini Birleşik Arap Emirlikleri televizyonunda yayınlandı.
Üstad Şeyh Mahmud Becremi'nin en iyi tilavetlerinden biri Fatır Suresinin tilavetidir. Üstad bu muhteşem tilaveti 1968 yılında Kahire'nin İmam Hüseyin Aleyhisselam Camii'nde icra etti. Üstad Becremi'nin tahrirleri hızlı ve ustaca yapılan tahrirlerde tilavetleri oldukça sağlam sayılırdı. Kur'an-ı Kerim uzmanları Üstad Şeyh Mahmud Becremi tilavetlerinde Üstad Mustafa İsmail'den ve yine Şeyh Behtimi ve Ragıp Mustafa Galluş'tan etkilendiğini belirtiyor.
Gerçi Üstad Şeyh Mahmud Becremi adından çok az söz edilen karilerden biridir. Ama yine de yaşadığı dönemde büyük karilerin ilgi odağında olduğu da bilinmektedir. İran'ın Kur'an-ı Kerim uzmanlarından biri olan ve uzun yıllar Mısır'da Şeyh Mustafa İsmail gibi üstadların nezdinden Kur'an-ı Kerim tilavetini öğrenen Üstad Mürüvvet bir anısını şöyle paylaşıyor. Bir keresinde Üstad Mustafa İsmail'e siz hangi karinin tilavetini dinlemeyi seversiniz diye sordum. Üstad şöyle karşılık verdi. Şeyhul Mutrabeş yani fen ve elhanda usta olan şeyhi dinlemeyi severim. Şaşkınlıkla hangi kariyi kastettiğini sordum. Üstad gülümseyerek şöyle cevap verdi. Şeyh Mustafa el-Becremi. Ardından şöyle ekledi. Şeyh Becremi muhteşem ve sanatçı bir karidir.
Üstad Şeyh Mahmud Becremi 1980 yılında Şehit Doktor Mufettih'in daveti üzerine İran'a bir seyahat gerçekleştirdi ve Tahran'ın Kuba Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavet etti. Şeyh Mahmud ayrıca İranlı Kur'an-ı Kerim üstadları ve Kur'an-ı Kerim dostları ile irtibat kurdu ve bazı dostane ve özel mahfillerde de Kur'an-ı Kerim tilavet etti. Gerçi üstad İran'dayken çok değerli tilavetler gerçekleştirdi. Ancak o günlerde dostlarının elinde ses kaydı imkanları bulunmadığından bu tilavetler kayda alınamadı.
Üstad Şeyh Mahmud Becremi hakkında bazı ufak tefek eleştiriler de söz konusuydu. Örneğin üstad Kur'an'ı edaya musallat olmasına karşın harflerin eda edilmesinde dikkat çeken bir aksama yaşıyordu. Öyle ki bazen bazı harfleri haddinden fazla uzatıyordu. Daha sonraları Mısırlı ünlü bir musiki üstadı olan bu kusuru bertaraf etmek için ünlü karelerin yetiştirilmesini, önemli yeri olan Şeyh Derviş Hareli'den ders almasını önerdi ve Şeyh Mahmud bu öneriyi dinledi.
Üstad Şeyh Mahmud Becremi uzun yıllar Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek ve güzel tilavetleri geride bırakmanın ardından 1992 yılında 59 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 31. bölümünün de sonuna geldik.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bildiğiniz üzere bizi parsuday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şarkıyatçılar açısından İslam peygamberi.
Değerli dinleyiciler, şarkiyatçılar açısından İslam Peygamberi isimli seri sohbetimizin 15. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Hristiyan Arap şarkıyacı Philip Huri Hiti'nin İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e yönelik görüşlerini paylaşmak istiyoruz sizlerle.
İslam peygamberinin melekuti yüzü ve semavi şahsiyeti 14 yüzyıl önce Allah-u Teala tarafından dünyalıların kılavuzluğunu ve risaletini üstlenmek amacıyla mebus oldu. Bu çerçevede onun semavi kitabı ve yegane Allah'ın sözleri ve pratik ve bilimsel öğretilerin kapsamlı kitabı ve kalıcı mucizesi Kur'an-ı Kerim indirildi. Bu kitap aslında yüz milyonlarca insanın hayat planı da sayılır. Bu ilahi şahsiyet insanlık hayatının evrilmesi ve tamamlanmasında en önemli etkenlerdendir.
Değerli İslam peygamberi insanlığın hidayeti ve iflahı doğrultusunda seçildi. Peygamber Efendimizin en önemli hedefi ise dünyada adalet ve eşitliğin sağlanmasıydı. Bu yüzdendir ki İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyalılar için rahmet olarak adlandırıldı. Onun risaleti ise sınırların ötesindeydi. Allah-u Teala bu hususta Enbiya suresinin 107. ayetinde şöyle buyurmuştur. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.
İslam'ın başlangıç döneminden günümüze dek tarihçiler ve araştırmacılar Allah Resulü'nün hayatı ve siyerini ele aldıkları eserler ve telifler yazmalarına zengin ve değerli kaynaklar oluşturmalarına rağmen mevcut durumda emperyalizmin İslam'a ve kurucusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yönelik düşmanlıkları yüzünden şimdi de bir kez daha şarkiyatçıların İslam ve İslam peygamberine yönelik görüşlerini gözden geçirmek şart. Aslında tüm bunlara rağmen İslam peygamberinin şahsiyeti nübüvvet semalarında hala en ihtişamlı şekilde parlamaktadır. Ancak bu çerçevede şarkıyatçıların bakışlarını gözden geçirmek de kaçınılmazdır. Bu doğrultuda 20. yüzyıl şarkıyatçılarından Hristiyan Arap şarkıyatçı Philip Huri Hiti'nin görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Philip Huri 1908 yılında Beyrut'un Amerikan Üniversitesi'nden mezun olan bir isimdir. Aslen Lübnanlı bir tarihçi olsa da ancak daha sonra Amerikan bir vatandaşı olarak Lübnan'ın Amerikan Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür. Philip Huri tanınmış Arap tarihi kitabını Eylül 1939 yılında basmıştır. Bu kitabın 8. bölümü ise İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e ayrılmıştır. Huri Hiti bu bölümde sözlerine Peygamber Efendimizin doğum yılı ve soyu ile başlamaktadır. Bu bölümde yazar şöyle diyor. Arap olan Muhammed'in daveti ve mesajı kadim devirlerde adı geçen İsrail oğulları peygamberleri gibi gerçekten de peygamber variydi. Başlangıçta davetinin ve risaletinin içeriği Allah'ın tek olduğu, her şeye kadir olduğu, tüm dünyaların yaratıcısı olduğu ve hesap gününün olduğuydu. Muhammed'in canı kutsal bir kaynağa bağlıydı. Allah Resulü olarak yaptığı göreve duyduğu heyecan ise coştu taştı. Muhammed kavmi arasında yola koyulup eğitim ve öğüt verdi.
Philip Huti, Peygamber Efendimizin ciddiyet ve büyük çabalarıyla yavaş yavaş yarenlerini ve çevresini genişlettiğini kaydederek bu yolda büyük cefalara ve zorluklara katlandığını da söylüyor. Filip sözlerinin devamında şöyle diyor: Muhammed'e geçici zararlar ve hasarlar veren kara işkence günleri onun cesaretine halel getirmedi ve o kendi davetini devam ettirdi. Muhammed halkı yalan ilahlardan uzaklaştırmak ve yegane Allah'a tapmalarına çalışıyordu.
Filip Huri Arap Tarihi adlı tanınmış eserinde şöyle diyor: Muhammed iktidarın dorukta olduğu dönemde bile tam güçsüzlük döneminde olduğu gibi yaşıyordu. Yaşamı sade ve riyakarlıktan uzaktı. Vefat ettikten sonra bile geri bıraktığı az malı yönetim malı olarak hesapladı. İster önemli işlerde, ister ufak tefek işlerde, günlük davranışları şimdi de milyonlarca insanın dikkatle uymak ve riayet etmek istediği yasalara dönüşmüştür. İnsanlık ırklarının hiçbirinde Muhammed gibi kimse tam bir insan sayılmamış ve amelleri dikkatle takip ve taklit edilmemiştir. Muhammed, davranışları ve sözlerinin en ufağı bile yasalara dönüşen milyonlarca Müslümanın onlara amel ettiği yegane tam bir insan olmuştur.
Yerli İslam peygamberi Mekke'de olduğu sürece bu şehirdeki müşriklerin baskıları ve kötü davranışları o kadar artmıştı ki Allah Resulü'nün geceleyin öldürülmesi bile planlandı. Peygamber Efendimiz ise vahiy meleği aracılığıyla bu komplodan haberdar oldu. Mekke artık kalacak yer değildi. Hazreti Ali bin Ebi Talib Peygamber Efendimiz'e saldırı yapılacak gece onun yatağına girdi ve böylece tarihin en önemli hicreti başlamış oldu. Bu hicretin ana hedef şehri Yesrib adıyla bilinen Medine'ydi. Peygamber Efendimizin şehirlerine doğru hareket etmesinden haberdar olan Medine halkı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme en sıcak şekilde karşıladılar.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kısa bir süre Kuba bölgesinde kaldıktan sonra Kuba camisinin yapım emrini verdi. Bu İslamiyet'in ilk camisiydi. Peygamber Efendimizin en önemli girişimlerinden bir diğeri de muhacirler ve ensar arasında ve daha sonra bu iki grubun Medine Yahudileri arasında anlaşmayı sağlamasıydı. Bu anlaşmaya bakıldığında Allah Resulü'nün toplumun liderliği çevresindeki dehasını görmek mümkün. İslam peygamberi bu vesileyle birbirleriyle çatışmakta olan farklı gelenek ve göreneklere sahip topluluklar ve kabileleri bir araya toplayarak onları birleştirdi. Ve böylece düşmanların müdahalelerinin önüne geçti ve üniter bir ümmet oluşturdu. Böylece semavi hedeflerin gerçekleşmesi için onların da kendine ayak uydurmalarını sağladı. Aslında İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem öyle bir şehre ayak bastı ki ahalisi gönüllü olarak İslam'ı kabul etmiş ve Allah Resulü'nü kendi şehirlerine davet etmişlerdi. İşte burası İslam ve ilahi dinin gelişmesi için en iyi fırsattı.
Filip Huti bu hususta da şöyle yazıyor: Medine toplumu daha sonraki İslam toplumunun daha küçük bir görüntüsüydü. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kısa bir sürede daha önce hiçbir zaman birleşmeyen bir kavmin ümitsizliklerini umuda dönüştürerek o döneme dek sadece coğrafi bir isim olan bölgede öyle bir din kurdu ki Hristiyanlık ve Yahudiliği geniş topraklarından uzaklaştırdı ve yerine geçti. Hala büyük insani kitlelerin mensubu olduğu bir din getirdi. Öyle büyük imparatorluğun temellerini attı ki yakın zamanda tüm medeniyetleri de en geniş haliyle içine aldı. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kimseden eğitim görmedi. Buna rağmen dünya nüfusunun 1/5 kadarı nüfusunun tüm bilimler ve hikmetlerin kapsamlı hali ve dini konuları içeren bir kitap gördüğü kitap ona indirildi.
Şarkıyaçıların en önemli sorunlarından biri de onların İslam peygamberinin Kur'an-ı Kerim'in nazil olması döneminde çevredeki toplumlardan özellikle de Tevrat ve İncil gibi semavi kitaplardan etkilenmesini düşünmesidir. Çağdaş dönemde kimi şarkıyaççılar Kur'ani kıssalar hususunda tereddütler öne sürmüşler. Bu yönde kimi milletlerin hayali ve sembolik olarak ele almaları ile bazı Kur'ani hikayeler ve kıssaları mit olarak adlandırıyorlar. Bu tür araştırmacılar Kur'an-ı Kerim'in sanatsal mucizesi sayılan Kur'an-ı hikayelerdeki tarihi ve gerçek olayları inkar ederek bunları birkaç teori çerçevesinde açıklamaya çalışıyorlar.
Philip Huttie eserinin bazı bölümlerinde Kur'an-ı hikayelere değinerek bu hikayeleri Eski Ahit ve Yeni Ahit kutsal kitaplarının hikayeleriyle karşılaştırarak şöyle diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlık hayatının gerçekleriyle ve tarih yolunun gereksinimleriyle doğrudan alakalı olan olayları anlatıyor. Böylece eski ilahi dinlerin iyi ve kötü safhalarını gelecek nesillerin gözleri önüne sermek ve onların eskilerden ders almalarını ve başarısız tecrübelere baş vurmamalarını ve pişmanlığa kapılmamalarını istiyor. Philip, Kur'an-ı Kerim ve Tevrat'taki kıssalar ve hikayeleri karşılaştırarak Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğüne şöyle itiraf ediyor. Kur'an-ı hikayeler terbiye ve nefis tehzibi amacıyla anlatılmıştır. Burada hikayeden güdülen hedef hikayecilik değil, ibret alınmasını sağlamaktır. Böylece insanların Allah'ın geçmişteki iyileri nasıl mükafatlandırdığı ve kötüleri nasıl cezalandırdığı anlatılmak istenmiştir.
Değerli dinleyiciler, şarkıyaççılar açısından İslam Peygamberi isimli dizi sohbetimizin 15. bölümünün de sonuna geldik.
Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
İran Radyo Podcast. Oğlum Ebu Ali birkaç gündür uzun yıllardan beri yapmakta olduğu okuma yazma, araştırma yapma ve tartışma ve derslere katılmayı bir kenara bırakmıştı. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim ve bilim adamı İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Akşam şehrin bilim adamları ve doktorlarından oluşan bir grup üst üste üçüncü gün konuşma ve istişare yapmak amacıyla Abdullah'ın evinde toplanmıştı. Aralarında yaşlı, eğitimli bir doktor olan İbn Sina'nın talebelerinden de bazıları bulunmaktaydı. Herkes ne olacağını büyük bir merakla bekliyordu. Genç hekimin derslere katılmamasının üzerinden birkaç gün geçmişti. Orada bulunanlar bunun sebebinin ne olduğunu anlamak istiyorlardı. Herkesin kafası iyice karışmıştı. Abdullah odaya girip misafirleri karşılayıp hal hatır sorduktan sonra üzgün bir tavır ve alçak sesle şöyle dedi. Oğlum Ebu Ali'nin alışılagelmişin aksine okumayı, yazmayı, kitap okumayı bırakmasının üzerinden birkaç gün geçti. Uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmaları ve araştırmaları terk etti. Öğrencilerini kabul etmemekle kalmayıp aynı zamanda bilim, ders ve kitaplar hakkında konuşmaktan bile sakınıyor. Orada bulunanlar arasından eski hukukçu ve alimlerden biri şöyle dedi. Merak etmeyin, biz bu sorunu çözünceye kadar bu konunun peşini bırakmayacağız. Bugün Horasan diyarında ve belki de bütün İran ve Arabistan topraklarında senin bilge oğlun Ebu Ali Sina gibi hem de çocuk yaşta erdemli ve idrak sahibi bir kişi daha yoktur. Abdullah'ın yanında oturan yaşlı hekim şöyle dedi. Evet, siz 17 yaşındaki Porsinan'ınızın edebiyattan doğal bilgeliğe, matematikten hukuka ve tıptan tüm bilim ve tekniklerde gerçekten çok yetenekli ve şu ana kadar hiçbir bilim adamı ve tüm bilimlerde böyle bir dereceye ulaşmadığını biliyorsunuz. Dolayısıyla da onun derslerden ve kitaplardan bizar olması ve yorulması gibi bir şeyin de söz konusu olması şaşırtıcıdır. İsterseniz uygun bir zamanda biz kendimiz Pursina ile bizzat görüşelim. Belki o zaman bu bıkkınlık ve yorgunluğun nedenini anlayabiliriz. Bu sözlerin üzerine Abdullah şöyle dedi. Asıl mesele şu ki bugünlerde Ebu Ali'ye ulaşabilmek hayli zor bir iştir. Zira her gün şafak vakti hatta bazen güneş doğmadan evden çıkıyor. Gece eve dönüp yatağına geçip uyuyor ve hiçbir soruya cevap vermiyor. Aslına bakılırsa tam olarak nereye gittiğini de bilmiyoruz. Her gün dağlara, ovalara, nehir ve dere kıyılarına ve muhtelif yerlere gidiyor. O sırada Ebu Ali'nin genç öğrencilerinden biri şöyle dedi. Birkaç gün önce üstadı nehir kenarında görmüşler. O da cami camine gidip geliyormuş ama kimseyle konuşmuyormuş. Üstelik Pursina'yı bugün öğleden sonra kitapçılar pazarında kitap satan bir kitapçıyla konuşurken gördüm. Kendisine selam verdim. Zar zor cevap verdi. Elbette ben pek alınmadım buna. Abdullah heyecan ve şaşkınlıkla onun sözünü kesip ne dedin? Kitapçıyla mı konuşuyordu? Ama o bütün kitapları bir kenara bırakmıştı. Ne kitabı satın alıyormuş ki diye sordu. Genç adam sözlerini şöyle sürdürdü. Üstad Pursina kitap almak istemiyordu. Fakat kitapçı adam alması için sürekli ısrar ediyordu. Ben de uzaktan bu sahneye şahit oluyordum. Üstad ben artık kitap okumuyorum dediyse de adam bir türlü pes etmedi. Kitapçı adam üstadın peşine düştü ve sonunda ısrarla kitabını sattı. Kitapçının, kitabın fiyatı çok düşük. Sahibi de paraya muhtaç. 3 dirhem çok para değil ki. Bu kitabın sahibine yardım etmek için de olsa bunu satın alın dediğini net bir şekilde duyabiliyordum. Üstad isteksizce kitapçıya birkaç dirhem verip kitabı alarak şehir kapısına doğru ilerledi. Üstadın bu isteksizliği ve bıkkınlığı beni de çok tedirgin ediyordu. Orada bulunanlar arasında o ana kadar sessiz kalan zayıf, yaşlı bir adam Abdullah'a dönerek her ne kadar bu kitabı satın almış olması da bir umut penceresi olsa Pur Sina'nın bu bıkkınlık ve isteksizliğinin sebebini bulmak gerek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Diye sordu. Abdullah şöyle dedi. Ben aşırı yorgunluktan kaynaklandığını düşünüyorum. Son 3-4 yıldır bizim neler yaşadığımızı bilmiyorsunuz. Uzun yıllar boyunca bu Ali ders çalışmaktan ve kitap okumaktan başka bir şey yapmıyordu. Son 1,5-2 yıldır geceleri çok az bir süre dışında hiç uyumuyor. Sadece hayatta kalabilecek kadar çok az miktarda yemek yiyordu. Yaşlı adam, Pur Sina o dönemde hangi kitapları okuyordu diye sordu. Abdullah şöyle yanıt verdi. Saymakla bitmez ki. Çok muhtelif kitaplar okuyordu. Ben çoğunun adını dahi duymamışım. Fakat şunu söylemem gerek ki, tıp bölümünden mezun olduktan sonra muhtelif bilimlerde çalışmaya devam etti. Tekrar gramer, edebiyat, düzen, nesir ve Arapça ders kitaplarını okudu. Daha sonra da fıkıh, hadis, tefsir, kelam, mana ve tabir kitaplarını okuduktan sonra felsefe, hikmet, mantık, tabiat bilimleri, matematik, aritmetik, geometri, nücum, astronomi, müzik, tıp ve kimyaya yöneldi. Tasavvuf, siyaset, devlet idaresi, ev ekonomisi, ahlak ve psikolojiyle ilgili yazıların hepsini okuyup ezberledi. Ardından ilk felsefe ya da daha sonra bizim bilimimiz adını verdiği ilahi ilimlere yöneldi. Buna doğal olarak doğal ilaç diyordu ve tabii ki bu arada hastaları da tedavi ediyor, ders vermeyi ve araştırma yapmayı da ihmal etmiyordu. Orada bulunan hekimlerden biri Abdullah'ın konuşmasını keserek şöyle dedi. Bu dersleri ve kitapları hangi üstattan öğreniyordu? Abdullah, Pur Sina'nın 2 yıldır üstadı yoktur. Herhangi bir durumda çaresiz kalırsa Allah'tan yardım istiyor diye yanıt verdi. Bunun üzerine davetliler arasında kahkaha sesleri yükselmeye başladı. Kalabalığın arasından biri şöyle diyordu. Üstad, Allah'ın yardımıyla bilimsel problemleri nasıl çözüyor? Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi. Her ne kadar her şeyin söylenmemesi gerekirse de ben şahit olduğum olayların küçük bir bölümünü sizlere anlatayım. Evet, İbn Sina bazen gece gündüz belli belirsiz saatlerde üzgün bir yüzle camiye koşuyor, ardından mutlu ve aydınlık bir yüzle eve geri dönüyordu. Sonunda onunla konuşup bu davranışının nedenini sorduk. Ebu Sina şöyle diyordu. Ne zaman içinden çıkamayacağım bir sorunla karşılaşsam, bir orta yolu bulamayıp, bir şeyi ispat edecek sebep bulamazsam, hemen camiye koşup namaz kılıyor ve Yüce Allah'tan bana doğru yolu göstermesi, önüme aydın bir yol koyması ve zorlukları önümden kaldırması için dua ediyorum. Ardından sorunları çözmemi kolaylaştıracak içgörü ve gücü kendimde buluyor. Gece eve dönüp okumaya ve yazmaya başladığımda biraz uykuya dalınca birçok sorun ve gizli sırlar rüyamda bana aşikar oluyor. Abdullah'ın sözleri bitince orada bulunanlar ayağa kalkıp övgüler yağdırdılar. Kimi salavat getiriyor, kimi Allahu Ekber diyordu. Onu övüyorlardı. Abdullah şöyle karşılık verdi. Okuyup uyguladığı ve defalarca tekrarladığı son kitap Aristoteles'in Metafizik adlı eseriydi. Ama bir gün aniden bu kitabı bir kenara atarak şöyle dedi. Benim bu bilime ulaşmamın hiçbir yolu yok. O halde ders de kitap da artık benden uzaklaşsın dedi. Sonrasında da ders ve kitabı artık bir kenara koydu. Abdullah daha sonra derin bir ah çekerek şöyle dedi. Allah'a şükür ki böyle de oldu. İyi ki de bırakmış. Zira eğer o şekilde çalışmayı sürdürseydi hem kendisine hem de bize zarar verebilirdi. Bu yüzden oğlumun yorulduğunu, yıprandığını, artık yalnız bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum onu. Çünkü sağlığından endişe duyuyorum artık. Abdullah çok üzgün ve çaresizdi. Artık bu konuşmayı sürdüremiyordu. Bu durumu fark eden oradakiler hemen araya girerek konuşmaya başladılar. Onu teselli edip bir çözüm yolu bulmaları gerektiğini belirttiler. Ancak tam da o sırada evin kapısı açılıp bir grup insan gürültülü bir şekilde bahçeye girdiler. Abdullah da aceleyle odadan dışarı koşup onlara bakmaya gitti. Diğerleri de onu takip ettiler. Acayip bir manzaraydı. Ebu Ali Sina bir grup fakir ve çaresiz insanla birlikte eve gelmişlerdi. Yanındakiler de yüksek sesle onun ve ailesinin sağlığı için dua ediyor ve övgüler yağdırıyorlardı. Bu manzara karşısında şaşkına dönen Abdullah, "Evladım, bu insanların burada ne işi var?" diye sordu. Ebu Ali şöyle cevap verdi. "Babacığım, İzniniz olursa Allah'a şükretmek için servetimin yarısını onlara vermek için onları buraya davet ettim. Her daim bana merhamet ve lütufta bulunan Yüce Allah'a şükürler olsun ki bugün bu kitapla beni başıboş dolaşmaktan kurtardı ve sonsuz ilim ve irfan dünyasına yeniden yönlendirdi." Abdullah gözleri sevinç yaşlarıyla doluyken şöyle diyordu. "Çok güzel. Biz de Allah'a binlerce kez şükrediyoruz. Şimdi söyle bakalım, seni ders ve kitaplarla barıştıran bu kitap nedir?" Metafizik Fi Ma'bet Tabi'a kitabı. Muallimi Salih Hekim Ebu Nasr Farabi tarafından yazılmıştır. Siz de iyi biliyorsunuz ki Aristoteles'in Metafizik kitabını okudukça hiçbir şey anlamıyordum. Bu yüzden de sinirlendim, ümitsizliğe kapıldım ve artık tüm ders ve kitapları bir kenara bıraktım. Şimdi İranlı büyük filozof Farabi'nin kitabı aracılığıyla bana yardım ettiği ve rehberlik ettiği için Yüce Allah'a şükrediyorum. Elbette o gezgin kitapçıya da minnettarım. Bu kitabı eğer daha önce almış olsaydım, Aristoteles'in kitabını 20, 30 belki de 40 kez okumazdım. Bu sırada yaşlı bir adam şöyle dedi: "Evladım, faydası olmadığını bildiğim bir kitabı okuyarak neden kendini bu kadar eziyet ettin peki?" İbn Sina şöyle cevap verdi: "Çünkü muallim İhsani'nin kesinlikle boş yere bir şey söylemediğini biliyordum." Yaşlı adam sözlerine şöyle devam etti: "Peki bu zengin ve eşsiz zekayla bunu nasıl anlamadın?" İbn Sina şöyle cevap verdi: "Yunan ilimleri ve kitaplarının mütercimleri çoğunlukla Süryanilerdi ve çoğu zaman ya bu kitapların asıl metnini tarif etmişler ya da tercüme yarım ve eksik bırakmışlardı. Bu yüzden kitapların Arapçaya tercümesi yanlış, belirsiz, yetersiz ve bazen de mantıksızdır. Haliyle bir kitabı defalarca okuyup içindeki tüm kelime ve cümleleri ezberlememe rağmen yine de bir sonuca varmayıp yazarın ne demek istediğini anlamamam çok da şaşılacak bir durum olmasa gerek." Bu sözlerin üzerine yaşlı adam yine şaşkınlıkla şöyle sordu: "Kitabı kaç kez okuduğunu söylemiştin?" Genç üstad, "Sayacak olsam belki de 40'ı bulurdu" diye cevap verdi. Bu sırada kalabalıktan "Allahu Ekber" sesleri yükselmeye başladı. Büyük bir gürültü ve sevinç ortamı hakimdi. Aralarında ihtiyaç bir adam titrek sesiyle şöyle diyordu: "Bir kitabı 40 kez okumak, o da eksik, yarım ve anlaşılamaz olmasına rağmen. Bu azim ve irade gerçekten Yüce Allah'ın bir lütfudur. Tüm varlığını tek bu lütuf karşısında şükretmek için harcasan yine de çok sayılmaz." Evet değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim ve bilim adamı İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Lütfen görüşlerinizi 0-98-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Değerli dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular dikkatinizi daha çok çekiyor?
Turizm,
kültür ve sanat,
edebiyat,
tarih,
politika,
ekonomi,
spor,
diğer, lütfen belirtiniz.
Lütfen görüşlerinizi 0-98-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik